Ankara, Ankara.
Ankara'yı coğrafya kitabından çok, tarihten, Cumhuriyet merkezi olarak öğrendim. Gerçekten Selçuklu yönetiminin parçalanması üzerine Anadolu'da kurulan küçük hakimiyetlerin adlarını okurken, çeşitli beylikler arasında bir de Ankara Cumhuriyeti'ni görmüştüm.
Mustafa Kemal Atatürk, Ankara'nın köklü geçmişinden bahsederken Ankara Cumhuriyeti'ne değinir. Çoğu kişinin bilmediği bu dönem aslında köklü bir dayanışma teşkilatı olan Ahiler dönemidir. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz. Ankara'nın az bilinen camilerini, ahşap direkli camileri konuşmuştuk önceki programımızda. Sade, kubbe yerine çatının olduğu ve tavanın ahşap direklerle taşındığı camilerden söz etmiştik. Ankara'nın ahşap direkli bu camileri aslında ahi camileri ve biz bugün Ankara'daki diğer ahi camilerini konuşacağız ve bazı önemli diğer camilerden de bahsedeceğiz. Konuğumuz araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın. Hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun.
Ahilerin Ankara ile bağlantısından söz ederek başlayalım istiyoruz bugünkü programımıza. Çünkü az önce de değindiğimiz gibi çoğu kimsenin bilmediği bir konu bu. Bize o dönemi, ahiler ve Ankara bağlantısını, Atatürk'ün bahsettiği Ankara Cumhuriyeti'ni anlatabilir misiniz?
Elbette, memnuniyetle bildiğim kadarıyla. Önce bir küçük anekdotla başlayalım. Bizde böyle sigorta, işçilerle ilgili haklar, sendikalar gibi konularda bir şeyler yapmak isteyen bir zevat bu işin kaynağı Avrupa diyerek dolaşmaya başlamış. İlk durakta sanıyorum Almanya'da demişler ki ya biz bu işi sizden iyice bir öğrenmek istiyoruz. Bir dakika demişler, biz bu işi sizden öğrendik. Bizim heyet birbirine bakmış yani nasıl derken, hı hı. Ahiler var sizde.
Tabii.
Biz onlardan öğrendik. Hı hı. Ticaretin de, İş yapmanın da, bu işin ahlakını da, ustanın çırağı korumasını da, haklarını, hukuklarını, ne biliyorsak biz oradan öğrendik ve hatta hala da öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenemediğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz deyince bizim heyet geri dönüyor. Bir ahi olan sevgili Dericizade Faruk Küçük bunu anlatmıştı. Onu da buradan sevgiyle anıyorum. Dolayısıyla böylesi köklü, Anadolu'ya özellikle Türklerin yerleştiği zaman ticaret erbabı gayrimüslimler varken, her şeye hakimken Türkler kendi aralarında işte böyle bir topluluk, böyle bir anlayış, karşılıklı güvene dayanan bir birlik oluşturmaya başlıyorlar. Ve bu tabii zaman içinde de çok ciddi içinde kuralları olan, yani anayasası yok ama resmen bir yasası olan da bir kuruma dönüşüyor. Aslında biz bugün camileri konuşacağız ama bizim içimizde pek çok onlardan hatıra var. Bu konuda hatıra var. Örneğin papucunu dama atmak buradan, hı hı, geliyor. Hı hı. Neden? Bir ayakkabıcı var diyelim. Bundan bir şikayet gelirse 2-3 tane heyet toplanıyor. Bu şikayet ne kadar doğrudur diye gidiyor o kunduracı ustasının başına. Alttan girip üstten çıkıyorlar. Yani bildiğiniz denetleme heyeti. Hı hı. Eğer sınıfı geçemezse o kunduracı usta bir tane ayakkabıyı alıp onun damına atıyorlar. Dolayısıyla papucu dama atılmış oluyor. Bunun gibi birkaç konu daha yine hep o günlerden gelme. Camileri koruyoruz. Bazı böyle önemli yapıları koruyoruz ama pek çok yapıda gidiyor. Ankara bu konuda ne kadar zengin olduğunu, ahi konusunda ne kadar zengin olduğunu şimdi konuşacağımız, hı hı, camilere bakarak da görebiliyoruz.
Atatürk'ün bahsettiği Ankara Cumhuriyeti'ne de biraz değinelim mi?
Birkaç tarihçi bu cumhuriyet yok dese de birkaç tarihçi de var diyor. Hatta işte o ülke topraklar tamamen işgal altında, yönetim yok, Moğol yıkmış her tarafı falan. Burada işte diyorlar ki bir dakika, bizim bu topraklar sahipsiz değil. Bir 50 yıl kadar kendi kendini yönetme oluyor. Ankara bu anlamda işte tarih kitaplarında ilk cumhuriyet bu topraklardaki diye de geçiyor. Ben şahsen yoktu diyenlerin cephesinde değilim. Niye yoktu diyelim ki? Pek çok kaynakta bu var diyorsa ve 50 yıl kadar sürdü diyorsa, bu bizim bence zenginliğimizdir. Bu kadar net yapamadılarsa bile bir yönetim anlayışı, sivil bir otoritenin, düşünebiliyor musunuz? Bir kenti yönetmesi bence övünülecek bir şey.
Evet, camilerimize geçelim o zaman.
Camilere geçelim.
Çoğu kişi tarafından Ankara'nın manevi mimarı olarak tanımlanıyor Hacı Bayram Veli. Ankara denildiğinde insanların büyük çoğunluğunun aklına gelen bir cami, Hacı Bayram Camii. Hem bulunduğu yer hem adını aldığı kişi dolayısıyla oldukça özel bir cami. Konumundan başlayarak anlatır mısınız? Caminin inşa edildiği yer neresidir?
Bir kere bu inşa edildiği yere binlerce yıldır Kutsal Tepe denildiğinin altını çizelim. Hı hı. Ve bu aslında Hacı Bayram Veli Türklere, işte Müslümanlara hitap ediyor diyerek daraltmış oluyoruz biz konuyu. Öyle ki Hacı Bayram Veli Camisi yapılırken, bu arada ilk yapılışı onun çok mütevazi, çok şirin bir cami. Bazı kartpostallar, tarihi fotoğraflar, hatta ressamlar çok güzel olan girişinden falan etkilenmişler ve orayı yağlı boya yapmışlar. Ne yazık ki biz her turumuzda işte burası orası diye gidiyoruz, tabloda görünen yer. Biz duvarla kapatıp işte biraz daha büyütüp yan taraftan başka eklemeler falan yaparak aslında o Hacı Bayram Camisi'nin o mütevazi görüntüsünü biraz değil epeyce bozmuşuz. Ama Hacı Bayram Camisi yapılırken yanında kendisinden önce de mabet olan yapıyı öyle korumuş ki, ben hem önden gösteriyorum her oraya gidişimizde eşle dostla, hem de bir dakika diyorum, bir arkadan dolanalım. Bunu dinleyicilerimizin de anlaması için, bu tapınak, August Tapınağı, hı hı, dediğimiz yerin
hemen bitişikler biraz böyle değil mi?
Arkası, bitişik, hı hı, bir duvar komple bitişik, hı hı, ama şimdi sözünü etmek istediğim, yani arkasından dolanıp iyice göstereceğim dediğim en tepedeki taşı, o büyük taşı bir kısmı havada. Çünkü Hacı Bayram Camisi ile yapıştığı için kurtulmuş. Hı hı. Ve aşağıya doğru indiğinizde tabii duvar komple yapışık olduğu için komple kurtulmuş durumda. Yani ben buraya aslında hoşgörü abidesi diyorum. Şimdi Kutsal Tepe dedik. Nerede yapıldı? Kutsal Tepe'de. Neden Kutsal Tepe? Hacı Bayram Camisi'nden önce burada bu kilise var. Ama bir dakika, kiliseden önce de orada malum biz Romalılar daha sonra Tanrı inancına, Hristiyanlığa geçiyorlar. Bu yapıya 3 pencere açmak suretiyle burayı kilise yapıyorlar. Ondan önce ne? Yani Romalıların kiliseye çevirmeden önceki halinde de tam bir Anadolu medeniyeti, bir pagan tapınağı, Men tanrısına adanmış bir tapınak var. Bunların hepsi kazılarda çıktı. Dolayısıyla Hacı Bayram Camisi ya da ahiler, bakın, bu kadar büyük bir hoşgörüyle böyle bir tapınağı bugüne getiriyorlar ve ahilere gidiyor yine, hı hı, söz. Hı hı. Ama bu arada bu kadar konuşmuşken, oradaki o yazıtın eşsiz olduğunu ve onun adının da dünya literatüründe Monumentum Ancrianum, yani Ankara anıtı geçtiğini de söylemeden etmeyelim. Yani Hacı Bayram orada dini nedenlerle, hoşgörüyle sahip çıkarken aslında bizim pek kullanmadığımız, dünya tarihine damga vuracak bir Ankara anıtını, evet, da korumuş, evet, oluyor. Yani bunları anmadan geçmemek şimdi gerekiyor diye
Sayın
düşündüm.
Sayın Yalçın, Hacı Bayram Camii'nin içi de oldukça etkileyici. Mükemmel ahşap işçiliği, kalem işi süslemeleri, çinileri, tavanı, mihrabı, minberi, her birinde ayrı bir detay var. Bize anlatır mısınız bunları?
Buradaki ne yazık ki işte ben hep son restorasyonlara geliyorum. Keşke o dediklerinizin hepsi sadece bugüne getirilerek bırakılsaydı ama daha çok kişi girsin diye herhalde ya da daha görkemli olsun diye bence özü bozuluyor. Bakın bu nedenle de mesela burası UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girecek bir numaralı yer bence. Ama şimdi bir bakılıyor bazı yerler bozulmuş. Dolayısıyla söylediğiniz özellikleriyle ve pek mesela Ankara camilerinde ben bir yerde hatırlamıyorum. Çilehanesiyle onu söylemediniz. Tabii, tabii. Var mı sizin notlarınız?
Bodrum bölümünde var diye bahsedecektim.
Çile, evet çilehanesiyle bu insanların o devirde nasıl yaşadıklarını mesela Hacı Bayram Veli tarlada çalışıyor. Özellikle mesela burçak ekimiyle uğraşıyor
halkın
ki.
Halkın için de değil mi aynı
tabii,
zamanda?
Tabii tabii. Mesela geliyorlar yapıyor. Veli nerede diyorlar. Orada bir gösteriyor. Diyor ki orada çalışan kişi Allah Allah orada çalışıyor. Böyle mütevazi insan. Dolayısıyla bu işe gönül veren insanlar işte o kalem işlerini yapan ki bunu geçen programda konuşmuştuk. Kalem işlerini yapan ustası şusu busu da buraya bütün hünerlerini gösterecek şekilde geliyorlar. Yani tabii bu sınıflandırma belki doğru değil ama en mübarek camilerinden biri diye de bu şekilde zenginliğinden dolayı adlandırılıyor. Ama ben demin dediğim gibi caminin sadece bizim için bu çok önemli yanı değil, dünya kültür varlığı olarak da çok değerli olduğunu düşünüyorum.
Aynı zamanda burası Ankara'da yapılan ilk çift şerefeli cami değil mi Sayın Yalçın?
Ha, yaşayın. Bu arada o yanındaki eserin korunmasıyla ilgili de bir aydınlatıcı bilgi verelim mi?
Buyurun buyurun.
Çünkü sosyal medyada mesela oradaki havuzun kaldırılması dolayısıyla Hacı Bayram'a saygısızlık olduğunu düşünenler var. Oysa ki oradaki havuz özellikle fıskiyelerle suyun havaya kalkmasıyla en basit rüzgarda o sular duvarlara geliyordu. Malumunuz tarihi eserleri böyle su serperek koruyamazsınız. Zaten güneş, rüzgar, soğuk hava, sıcak hava gibi bir ton şeyin etkisi altında. Dolayısıyla bakın Ankara için çift şerefeli gibi işte böyle Hacı Bayram'dan gelmesi gibi inanılmaz değerleri olan yanında da bir dünya mirası olan bir yer bence doğru bir uygulamayla gül bahçesine çevrildi. Yani siz onu suları akıtarak saygı gösteriyorken gül koyunca saygısızlık bence olmaz.
Gülün bir de anlamı var aynı zamanda.
Ha yaşayın, ha yaşayın. Yani çok seviyoruz mesajı da var burada. Aşk da hani kırmızı gülü de ekerseniz evet. Aşkı bile katmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben dinleyicilerimizin saygısızlık değil tam tersi tarihe ve bu büyük insanlara saygı olarak oranın gül bahçesi olduğunu bilmelerini isterim.
Hacı Bayram Camii ile ilgili söyleyecek çok söz var belki ama biz diğer camilere geçelim mi? Buranın hemen yakınında Ahi Yakup Camii var. Millet işi bir tabak bulunuyor bu camide de. Ahşap direkli camileri konuşurken anlatmıştınız siz ama bir kez daha anlatabilir misiniz? Özelliği nedir bu tabakların?
Bu tabakları şimdi hem geçen programda konuştuk hem de yeri geldiğinde belki tekrar konuşacağız ama vurgulamakta şiddetle yarar var. Bu tabaklar dünyaca ünlü İznik çinileri dediğimiz tabaklarımızın ataları aslında. Dolayısıyla ne kadar uzun zamandır da İznik çinilerini yapmaya doğru gitmişiz. Onun da bir işareti ve ne kadar hoş bir anı olarak da işte camiler bakın nasıl önemli mekanlar ayrıca önemli mekanlar bunların örneklerini başka yerde görmemiz mümkün değil. Ama camiye gittiğimizde şimdi o dönemde süslü bir şey koymak istiyorsunuz, göz alıcı bir şey koymak istiyorsunuz. O günün en süslü, en göz alıcı malzemesi millet işi tabaklar. Onu örneğin caminin böyle yüksek bir yerine, mihrabın üstüne koyuyorsunuz. Birkaç tane koyabiliyorsunuz. Girişte bir yere koyuyorsunuz falan. Bir anlamda bu camiye renk ve süs katıyor diyebiliriz.
Evet, Ahi Yakup Camii Ankara'da erken dönem alçı kalıp mihrapların bilinen en eski örneğini de oluşturuyor. Bu arada bunu da eklemiş olalım.
Harikasınız.
Ahi Tura Mescidine geçelim buradan da. Kerpiç duvarlı, kiremit çatılı sade bir yapı burası da. Ahşap minaresinin şerefesindeki işçilik de dikkat çekici. Bir de geçen programımızda konuşmuştuk Sayın Yalçın, ancak bugün de değinelim Ahi Şerafeddin ya da diğer adıyla Aslanhane Camii ve Ahi Elvan Camii.
İkisini birden söylediniz bu sefer. Evet, biz ikisinde konuşmuştuk değil mi?
Hı hı.
Aslanhane Camisi'nden önce gidelim. Aslında biz Ankara olarak bazı değerlerimize ne yazık ki tam sahip çıkamamışız. Mesela Aslanhane de bunun bir örneği. Şimdi UNESCO Dünya Miras Listesi'ne Aslanhane'yi sokuyoruz diyoruz ama Aslanhane aslında diğer ahşap camilerle birlikte giriyor. Bence en baştan ve tek başına da girebilecek özelliklere sahip. Çünkü Aslanhane'nin öyle özellikleri var ki Anadolu'nun diğer camilerini, yani başka diğer camileri düşündüğünüzde öne çıkan özellikleri var. Örneğin bunlardan bir tanesi Ankara'da ilk örnekleri görünen, ki bu camide bunlardan biri, mihrabının yerden tavana kadar olması. Örneğin yerden tavana kadar mihrabının, alçı mihrabının olması. Şimdi bu alçı mihrap, eğer o camide anladığım kadarıyla fazla zaman harcanmamak isteniyorsa, böyle çok işin ehli ustalar falan da yoksa, yani biraz kısadan yapılmak istiyorsa bembeyaz olabiliyor. Ama burada o kadar renkli ki inanılmaz, o özellikle Türklere verilen turkuaz renginin böyle daha caminin içine girdiğiniz anda karşınızda hemen yüzünüze çarpıyor. Ahşap sütunları bir kere Ankara'dakilerin en çoğu 24 tane. Bunların her birinin üstünde özellikle bu Roma sütun başlıklarının en süslüsü olan Korint başlıklarının en güzel örneklerini görmeniz mümkün. Bu sütundaki fena değil diyorsunuz, diğer sütundaki daha da güzel olabiliyor. Bu Ankara'nın Roma'da, İstanbul daha ortada yok iken, Roma'nın en büyük üçüncü kenti olduğunun da çok net bir örneği. Böyle baktınız mı her tarafta Roma sütunlu başlıkları var. Çünkü Ankara hakikaten çok önemli bir Roma kentiymiş. Burası da en eski ikinci cami olduğu için sanıyorum etraf iyice Roma eserleriyle, Roma'dan kalıntılarla dolu, çok zengin. Bunu Aslanhane Camisi'nin adından da zaten anlıyoruz. Ahi Şerafeddin veya Aslanhane denmesinin nedeni de yanda bir zaviye, çeşitli yapıları var yine camiye ait. Onun duvarlarına gömülü aslanlar var. Adını oradan almış. Yani adı da yine devşirme malzemeden, daha önceki tarihlerden, daha yıllara dayanan tarihlerden alarak, medeniyetlerden alarak geliyor. Sonra mesela minaresine inanılmaz süslü, yine turkuaz içine tuğlalar atılmış. Yani camiye uzaktan baktınız mı renkli renkli parlıyor. Onun ilk yapıldığı zamanları düşünüyorum, fosfor gibi parlıyordu büyük ihtimalle. Keşke o restorasyonlarda o tuğlalar tekrar biraz eskiye göre parlatılsa. İçinde mesela bazı kalem işi işlemeleri yaparken üçünü yapıyorlar, beşini yapmıyorlar. Ben bunu tam anlayamıyorum. Yani biraz daha para harcayarak, kutsal emanetler bunlar. Yani girdiniz mi gözünüzün, gönlünüzün ayrıca açılmasını sağlamak lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla o ahşap işlerinin yanında bir de böyle alçı ustalıkları var ki hiçbir camide olmayan, tam böyle tavana yakın kısmında kenar süsü var. Kenar süsünün altında siz böyle baktığınız zaman çiçekler, motifler falan diyorsunuz. Hayır. Bu sefer Orta Asya'dan getirdiğimiz bir şey var. Kocaman bir ejderha var. Ejderha Türklerde güç demek, zafer demek. İşte başka da böyle artı şeyler söylenebilir. Hı hı. Yani kötü anlam yok. Hı hı. Mesela kimisi yılan falan diye yorumluyor. Hı hı. Eğer yılanı iyi bir şey olarak söylüyorsanız kabul.
Yılan şifa da verir düşünürüz.
Güzel. Böyle bakıyorsanız yılan diyebiliriz. Hı hı. Ama biraz böyle iri falan olması ve Türklerde ejderhanın kullanılmasından dolayı diye sanat tarihçilerinden yorumlayanlar var. Ben onlara katılıyorum. Hı hı. Onun altında inanılmaz bir alçı işçiliğinin o kadar güzel örnekleri var ki, çok fazla örneğin Ankara camilerinde yok, büyük ihtimalle Anadolu camilerinde de şurada diye çok fazla sayamazsınız. Örneğin bir alçı rozet. İnanılmaz büyük. Motiflere baktığınız zaman biraz yukarıda ya, yine böyle 5-10 çiçek falan deyip geçiştirebilirsiniz ama hayır. Mesela o minberindeki ahşap işçiliğinin en güzel örneklerindendir gene oradaki minberindeki o motifler, şemse dediğimiz çiçekler, güller. Bunlar böyle devam eder, ahşapta sen bunu nasıl yapmışsın ey güzel usta, devam eder, öbürünün altından geçer, tekrar devam eder ve o dolanır gider. Yani ya burada sıkıldım, bırakayım, zor geldi. Hayır, gidiyor, devam ediyor.
Ya da yanlış
ediyor.
Bir şey yapsa kesilecek.
Tabii bir daha silme şansın da yok. Bunu alçıda da o rozetin içinde görüyoruz. Dolayısıyla yani biz bu caminin içine girdiğimizde ona hayranlıkla bakmaktan, buna hayranlıkla bakmaktan kendimizi alamıyoruz. Aslanhane ile ilgili de aslında çok konuşulabilir ama dinleyicilerimize bırakalım, gitsin onu yaşasınlar. Ahi Elvan Camisi yine ahiler, gördüğünüz gibi bu kadar adlarına cami olduğuna göre demek ki biz arada çok şeyi kaybetmişiz. Ahilere ait kim bilir neler. Mesela Ahi Elvan Camii ya da Ahi Şerafettin diyoruz ya, onların evleri nerede? Keşke onların evleri de korunsaydı. Şimdi bu Ahi Şerafettin veya Aslanhane Camisi yokuşun biraz başında gibi. Biraz aşağıya iniyorsunuz sağda. Yine dışarıdan baktığınızda son derece sade, böyle kare gibi bir bina iken Ahi Elvan Camisi'ne girdiğinizde yine o ahşap güzellikler, yani aynı şeyler burada da olabilir ama o motif falan yok tabii, rozet falan yok. Dolayısıyla bu isimlerin adına bu kadar camiyi görüyorken ben hep üzülüyorum. Şimdi günümüzde Ahi Çarşısı, Ahi Dükkanı falan yazıyor. Yani bunu adamcağız ben Ahi adını yaşatayım diye dükkanının adını koyuyor. Oysa ki bunlar keşke Ankara'mızda bugüne gelseydi. Çok ciddi bir Ahi turu çıkardı. Şimdi biz zaten sizinle Ahi camileri turu yapıyoruz. Bu bile sanırım 3 kilometreden daha az bir mesafede. Aslında ne kadar dar bir alan değil mi? Yani 15 kilometre ötede falan değil. Bu dar alanda bu kadar çok Ahi camisi ve mekanı olması bana ne kadar çoğunu da kaybettiğimizi hatırlatıyor maalesef.
Maalesef. Bu bahsettiğimiz iki camiye yakın bir başka Ahi camisi var. Hacı Arap ya da Ahi Arap Camii. Mimarlık ve sanat tarihi açısından dikkat çeken bir özelliği var bu caminin. Ankara'da bu özelliğe sahip başka bir cami yok. Efendim, nedir bu özellik, sizden dinleyelim.
Ne kadar güzel söylediniz. Bu camide emzikli sebil var. Şimdi sebili çok duymuşuzdur. Ama
evet,
ben
merak
buraya,
ediyoruz nedir
evet,
diye.
Evet, emzikli sebil, biz ilgililerle gittik ve ben rica ettim. Yani bunun önüne bir yazı koyun. Yani bu ölü, çünkü şu anda o sebil ölü. Yani sebilin ölü olması demek suyunun olmaması anlamına geliyor. Ama emzikli böyle ortasında delik taşlı bir şey. Yani ondan suyu açtığınızda böyle biraz daha mı çıkıyordu, nasıl oluyorduysa, doldurmak için, içmek için özel bir, buna emzikli sebil diyorlar. Ne yazık ki o sebile gittiğimiz zaman poşetlerle doldurulmuştu. Çünkü altında birisi bir şey satıyordu. Orayı poşetler koyarak malzeme deposu gibi. Ama birazdan da götürecek belki de, ya da çöpünü mü bırakacak artık orada bilmiyorum. Sizin hiçbir camide olmayan özellik dediğiniz bir özellik var. Biz onu poşet koymak için kullanıyoruz. Bir kere birincisi bu. Siz bu emzikli sebili böyle yok ettiğiniz ya da görmediğiniz için onun üstünde kemerli bir bölüm de var. O zaten hiç dikkat çekmiyor. Çünkü bu yapanlar burada o kadar özenmişler ki, yüzyıllar önce özenilerek yapılan bir camide bu özellikleri siz göremiyorsunuz. Bu caminin içinde iki mihrap var. Bu mihrap bir yerden taşındı herhalde falan diyorlar ama taşındı ya da taşınmadı. Bu da çok önemli bir özellik. Ben şahsen örneğin milli mücadele devrinde yaşamış ya da ünlü yazarlar, şairlerin yaşadıkları evlerin de atlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Önlerine yazı konmalı ya, ya bunun da önünde yazı olmalı. Dikkat, bu camide iki mihrap vardır. Hı-hı. Görmek istemez misiniz?
Elbette.
Burada bir emzikli sebil vardır. Ya internetten bakarlar ya da siz oraya iki satır bunun açıklamasını yaparsınız. Hı-hı. Belki de böylece o camiye bir ilgi olacak. Malzemeniz var, kullanmıyorsunuz diye nokta koydum bu cami
buradan
için.
Buradan yetkililere duyuralım o zaman.
Evet.
Sayın Yalçın, Yeşil Ahi Cami Ankara'daki ahi camilerine vereceğimiz son örnek olsun. Çünkü konuşmak istediğimiz iki önemli cami daha var. Yeşil Ahi Cami'nin özellikle tavanı dikkat çekiyor. Geometrik motifler, oymalar. Neler söylersiniz bu camiyle ilgili olarak?
Yine dedik ya, Ankara camilerine özel tavana kadar. İşte burada da tavana kadar alçı mihrabıyla bir ilki. Anadolu camilerine de örnek olan bir ilki görüyoruz. Kadınlar mahfili genelde bu tarihi camileri gezdiğimizde işte şuradaymış, buraya alınmış ya da o da yıkılmış, burada şu konmuş falan derken buradaki orijinal. Hem de inanılmaz böyle süslü süslü. Yine o çiçekler, kalemişi, süslemeler var. O yüzden bu camide belki de en gösterişli çiçekleri de, yine Ankara için konuşuyorum, görmek mümkün. Bir de çiçeklerinde de farklılıklar var. Karanfilli süslemeleri de var bu caminin. Ben yine aynı yere geleceğiz belki ama bunların hep böyle dışarıdan geçenlere de duyurulması gereken özellikler, hı hı, olduğunu düşünüyorum. Ki bunların bir restorasyonu yapılacağı zaman bunlar iyice bir parlatılsın.
Şimdi Yeşil Ahi Camii'nin yakınında Cenabı Ahmet Paşa Camii var. Ankara'nın en önemli camilerinden biri burası. Caminin önündeki meydanda Mimar Sinan Meydanı. Bu bir ipucu olsun dinleyicilerimiz için. Neden önemlidir Cenabı Ahmet Paşa Camii Sayın Yalçın?
Eğer dinleyicilerimiz internette aramaya çalışırlarsa, adını bulamazlarsa, yeni cami olarak geçen, hı hı, camide burasıdır diye bir böyle gezginlere bir yol açmış olalım. Buranın en önemli özelliği en büyük mimarımız olan Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olması. Mimar Sinan turu yapmaya kalkarsanız bir bu camiye gidersiniz, bir de Dil Tarihi'nin önündeki muhteşem Mimar Sinan heykelini görmeniz gerekiyor. Çok güzel. İçinde mesela özellikle tavan süslemesinden falan da azıcık bahsederiz. O çok güzel ama karşıdan baktığınızda bir simetri bozukluğu var. Bu hatayı Mimar Sinan asla yapmaz diyor pek çok kişi. Mimar Sinan kalfaya bıraktıktan sonra yapılmış olabilir diye bir sonuç da çıkarılabilir. Çünkü bunu olmaz dersek Mimar Sinan'ın Ankara'da eseri olmuyor. Ama içine girdiğiniz zaman, örneğin tavanına baktığınızda, burada bakın restorasyon falanlar çok güzel yapılmış.
Bir kubbesi var değil mi buranın?
Evet. O özellikle İstanbul'da ve diğer Anadolu kentlerinde görülen o Osmanlı camilerinin, çünkü Ankara'dakiler hep eskidir, böyle daha eskiye de gider. O minik minik gösterişsiz ama içine ustaların döktürdüğü o, hı hı, camilerden bu farklı. Dışarıdan baktınız mı bu o güzel bir cami falan dedirtir kendine. Tavanındaki o kubbesi büyük ya, o kubbe büyüklüğü iyi kullanılmıştır. Tıpkı Türklerin otağları da malum, böyle onların da kubbeleri büyüktür. Oradaki o kubbe süslemeleri otağa bir çağrışım yaptırır. İşte merkez güneştir, oradan aşağıya doğru palmetler iner ve onların hepsi tam tavanda. Eskiden otağlarda tütek denilen havalandırma noktası oraya doğru gidip bu camide güneş şeklini alır. Yani böyle bir camiye girdiğinizde tavana bir süre, boynunuz ağrana kadar mı bilmiyorum ama bakmada yarar var, o lezzeti görmede yarar var.
Şimdi buradan hızlıca biraz uzaklaşalım ve Ankara Kalesi'ne doğru ilerleyelim. Orada bugün konuşacağımız son ama Ankara'nın ilk camisi Sultan Alaaddin Camii var. Basit görünümlü devşirme malzemenin kullanıldığı kiremit yapılı bir yapı burası. Antik sütun başlıkları, minberi, kalemişi süslemeleriyle kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir cami burası. Sultan Alaaddin Camii'nin de inşa edildiği yer ilginç. Tıpkı Hacı Bayram Camii'nde olduğu gibi tapınaktan dönüştürülmüş bir kilise üzerine inşa ediliyor ve caminin içinde bir de taht var. Bu taht günümüzde Ankara Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Tahtla ilgili müzedeki bilgi notunda Alaaddin Camii'nden getirildiği yazıyor. Farklı kaynaklarda caminin Selçuklu Sarayı ile bir bağlantısının olduğu yazıyor. Bu konuda bir bilgi var mı Sayın Yalçın?
Ankara bu Selçuklu sultanlarının vefatlarından sonra örneğin çocukların biri bir tarafta biri bir taraftayken Ankara'da bir sultan var. Yani sultan çocuğu var ama taht kavgaları başlayınca ne oluyor? Ya anlaşmaları lazım ya da birbirlerini yenmeleri lazım. İşte o zaman mesela 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhyiddin Mesud'un Ankara'da uzun süre kaldığı, bu camide onun yaptığı ama biz yapan değil onaranın adıyla anıyoruz. Alaaddin Camisi diyoruz. Oysa öyle demememiz lazım belki ama onaranın adından kalmış ama bu Ankara'nın en eski camisi olduğunu değiştirmiyor. Şimdi orada Alaaddin Camisi'nin hemen yan tarafında bir saray olduğu söyleniyor. Bugün hiç kalıntısı yok ama baktığınızda hakikaten saray manzarası var. Çünkü muhteşem bir Ankara manzarası sunuyor orası yüksekte olmasından dolayı. Bugün son restorasyonla kapısını böyle kilitlediler ama hala orada hiçbir camide benim görmediğim bir tünel var. Eğer oradan girerseniz ki restorasyon sırasında girmiştik, bakmıştık. Girerseniz böyle Kapadokya'nın tünellerine girdiniz mi bilmiyorum ama böyle biraz gittikten sonra dimdik bir çıkış geliyor. Allah Allah, caminin dışından merdivenle çıktığımız yerde onu yukarıdan gördük. Bildiğiniz kalenin içine çıkıyor.
Çok ilginç gerçekten.
Kale ile ilgili de biliyorsunuz artık söylentinin de ötesinde kaleden gizli tüneller. Mesela biri sığınak oldu ki açılacak bildiğim kadarıyla Altındağ Belediyesi orayı müze olarak açacak. Sığınak müzesi diye açacak. Bu sığınağın dışında kaleyi dışa bağlayan, örneğin Hatip Çayı'ndan su alınmasını sağlayan tüneller varken bu da işte Selçuklu Sultanı'nın ya da sultandan kaçan evladın kardeş kavgalarında kullanacağı bir tünel olarak gözüküyor. Ama hemen söyleyeyim efsane falan değil çünkü o tünel bugün giderseniz görebilirsiniz kapısı kapalı. Orada küçük bir kapı var sağ tarafta karşı duvarda. Yani eğer açtırırsanız imama göreceksiniz ki o oradan yukarıya doğru gidiyor. Dolayısıyla ben buraya sırlarıyla bir cami diyorum. Bir de daha eskiden sur duvarına yapılmış. Biz onu da sur duvarındaki mihrabından anlıyoruz. Girdiniz mi bugün o da görünür dışında bahçesinde. Ve eğer duvarlarına bakacak olursanız böyle surda yuvarlak yuvarlak delikler göreceksiniz. O delikler de çok büyük ihtimalle caminin o zamanki çatısını, tavanını ya da belki son cemaat yerini tutturmak için kalaslar koyma yerleri. Dolayısıyla bu cami o kadar enteresan ki son restorasyonda tabanından ne çıktı biliyor musunuz? Namaz kılınan yerin altından çok nem alıyordu. Nem kokusundan geçilemiyordu. Harika bir restorasyon geçirdi ve o nem kokusu şu anda yok. Namaz kılınan yerin zeminin altından Roma sütunları çıktı. O sütunlardan iki kırık parça, büyük parça ama 3-4 metrelik parçalar şimdi avluda duruyor. Yani girdiğiniz zaman sol tarafta duruyor. Yine Alaaddin Camisi'nin Ankara'nın en eski olmasının başka bir esprisi de altı sütunludur. Dışarısı, içinde sütun yok. Dışında altı Roma sütunu olan ve bu altı sütunun da her birinin başlığı farklı olan tek camidir. Çok enteresan değil mi? İki tane aynı sütun başlığı kullanmamışlar. Ben şöyle diyorum, usta büyük ihtimalle getirmişler. Bunu kullandık götürün diğerini getirin falan gibi bir zenginlik var. Ve madem Alaaddin Camisi'nden söz ediyoruz son cümleyi de söyleyeyim. Çünkü buranın ilkleri ve sırları bol. O 6 sütundan 4 tanesinin üstünde de çıkma olarak kadınlar mahfili var. Bu Anadolu camilerinde bir ilk. Dolayısıyla Ankara'nın ilki Anadolu camilerine de bir örnek olmuş diyebiliriz.
Gerçekten tarihin içinde yaşıyoruz. Nereye baksak aslında gerçekten dikkatli bir gözle bakabilsek tarihimizi göreceğiz. Geçen programda da biz konuşmuştuk ama kısaca Ankara'daki önemli ahi camilerini şöyle bir topluca saysak isimlerini en azından anarak bahsedebilir misiniz?
Evet, ben o kadar zenginiz ki hepsinden bahsedemedik değil mi? Hemen hızla geçiyorum. Tek direkli, tek ahşap direkli Geneyi Mescidi var. Programlarda bahsettik. 12 direklisi var Ahi Elvan. 24 direklisi var Aslanhane. Emzikli Sebilli olan var Hacı veya Ahi Arap Camisi. Karanfilli olan var Yeşil Ahi Camisi. Gizli motifli olan var Ahi Tura Camisi. Kasesi Kayıplı Camisi var Ahi Yakup Camisi ve bir hoşgörü abidesi olan Hacı Bayram. Özetleyebildim mi bilmiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kimi en eski, kimi dinler ve kültürler arası hoşgörünün sembolü, kimi insanlığı ortak mirasına aday Ankara'nın camileri üzerine konuştuk bugün. Konuğumuz araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın'dı. Yine az bilinenleri, bu mekanlara dair gözden kaçan detayları aktardı ve Ankara'da keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok şey olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattı. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yönetimde Recep Özden ve Necla Ayten ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize başkentimizden sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın.
Ankara, Ankara.